Ayrım 12. Nils Holgersson'un serüvenleri. Selma Lagerlöf. Sayfa 115. Koyunlar. Birkaç saniyedir Nils gözlerini denize dikmişti. Birden deniz daha fazla gürlüyormuş gibi geldi ona. Gözlerini kaldırdı. Önünde sadece birkaç metre ötesinde yükselen kayalık ve çıplak bir set gördü. Aşağıda dalgalar coşuyor, köpük köpük olup etrafa saçılıyordu. Yaban kazları dosdoğru kayalığın üstüne gitmekteydi. Nils, yalçın kayalıklara çarpıp feci bir şekilde parçalandıklarını şimdiden görür gibi oldu. Çocuk o an Akya'nın hala tehlikenin farkında olmadığını görüp şaştı. İşte daha varmışlardı bile. Ancak o zaman önlerinde yarım daire şeklinde bir mağara boşluğunun açıldığını gördü. Kazlar oraya daldı. Kurtulmuşlardı. Bu tehlikeli macera yolcularının, hatta tarihlerine bile şükretmeden yaptıkları ilk iş, sürü tamam mı diye mevcudu saymak oldu. Akya, Yiksi, Kolme, Nejja, Viji, Kusi, altı genç kaz, beyaz kaz, ipek tüy ve parmak çocuk tamamdılar. Yalnız sürünün soldan birinci kazı olan Nualiyalı Kaksi eksikti. Onun ne olduğunu kimse bilmiyordu. Ama gene de kazların ondan yana büyük bir endişeleri yoktu. Kaksi yaşlı ve tecrübeli bir kazdı. Gittikleri yolu ve yapacakları işleri bir bir bilirdi. Muhakkak gelir bulurdu onları. Bu işi tamamladıktan sonra mağarada etraflarına göz atma fırsatını buldular. Dışarıdan henüz mağaranın içini aydınlatacak kadar ışık geliyordu. Geniş ve derin bir mağaraydı bu. Böylesine iyi bir sığınak bulduklarına sevindikleri sırada, ansızın içlerinden biri, mağaranın karanlık bir köşesinde parıldayan nokta nokta yeşil ışıklar gördü.
"Göz bunlar!"
diye haykırdı Akya.
"Hayvan gözü! İri hayvanlar var burada!"
Çıkış yerine doğru atıldılar. Ama gözleri karanlıkta onlardan daha iyi gören parmak çocuk arkalarından seslendi.
"Korkmayın! Korkmayın!
Duvarın dibine çökmüş koyunlar bunlar. Başka bir şey değil." Alacakaranlığa biraz gözleri alışınca kazlar da onların koyun olduğunu iyice fark ettiler. Çoğu yaşlı koyunlardı. Aralarında birkaç tane de kuzu vardı. Uzun kıvrık boynuzlu bir koç görülüyordu. Sürünün başı herhalde oydu. Kazlar temennalarla ona doğru ilerlediler, yerlere kadar eğilip selamlayarak
"Merhaba!"
dediler.
"Böyle ıssız bir yerde ne tesadüf!"
Ama koç oralı bile olmadı. Selamlarına da cevap vermedi. Kazlar bu davranıştan, mağaralarına gelmiş olmalarından koyunların hoşnutsuzluk duyduğu sonucunu çıkardılar.
"Meskeninize geldiğimiz için belki bize kızgınız,"
dedi Akya.
"Ama elimizden başka bir şey gelmezdi. Rüzgarın esintisine kapılıp buralara sürüklendik. Bütün gün fırtınayla mücadele ettik. Bu gece burada tehlikeden korunacağız."
Koyunların konuşma konusunda karar vermeleri için epey bir zaman geçti. Bazılarının derin derin iç çektiği duyuldu. Akya koyunların sıkılgan ve garip hayvanlar olduğunu biliyordu. Ama bunlar hiç yol erken bilmez gözüküyorlardı. Nihayet uzun yüzlü, bezgin tavırlı, yaşlı bir koyun, yakınan bir sesle söze başladı.
Şüphesiz içimizden hiçbiri sizi burada kalmaktan men etmez, dedi. Ama burayı yas bürüdü. Onun için her zamanki gibi konuk ağırlayamıyoruz.
Bu konuda merakınız olmasın, dedi Akka. Bizim ağırlanmak filan istediğimiz yok. Bugün neler çektiğimizi bir bilseniz, şu gece sadece tehlikeden uzak, rahatça uyuyabilecek bir köşe bulmanın bizim için ne büyük nimet olduğunu o zaman anlardınız.
Bu sözler üzerine yaşlı koyun ayağa kalktı.
Bana sorarsanız, burada kalmaktansa Allah'ın en nalet fırtınasında uçmanız evladır,
dedi.
Gene de en azından içinizi serinletecek bir şeyler sunmadan sizi buradan göndermek olmaz. Tabii elimizde ne varsa.
Bunu dedikten sonra kazları içi su dolu toprak çanağın yanına götürdü. Çanağın yanında kıyılmış saman ve kepekten bir yığın vardı. Koyun konuklara bunlardan ikram etti.
Bu yıl bizim buralarda kış pek yaman ve karlı geçti, dedi. Adanın sakinleri olan köylüler açlıktan ölmeyelim diye bize kuru ot ve yulaflı saman getirdiler. Bunlardan kala kala şu yığın kaldı.
Kazlar yiyeceğin üstüne adeta atıldılar. İyi yere düştüklerini düşünüyorlardı. Keyiflerine diyecek yoktu. Koyunların hayli huzursuz olduğunu görüyor ama bunu koyunların zaten çok ürkek hayvanlar olmalarına veriyorlardı. Bunun dışında ciddi bir tehlike olacağını sanmıyorlardı. Karınları doyunca uyumaya hazırlandılar. Fakat yaşlı koç yerinden kalktı, yanlarına yaklaştı. Nils bu kadar uzun ve koca boynuzlu bir koçu şimdiye kadar hiç görmediğini düşündü. Koç başka yanlarıyla da dikkat çekiciydi. Alnı geniş ve kemerli, bakışları zekiydi. Duruşundan cesur ve mağrur bir hayvan olduğu belliydi.
Buranın emin bir yer olmadığını söylemeden uyumanıza izin verirsem içim rahat etmez, dedi. Gece yatısına misafir kabul etmiyoruz biz burada.
Akka işin ciddi olduğunu anlamaya başladı.
Madem ki öyle istiyorsunuz, biz de gideriz, dedi. Ama önce başınızda dolaşan tehlikenin ne olduğunu söylerseniz, öğrenmiş oluruz. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Nerede olduğumuzu bile.
Gotland önlerinde, küçük Karl Adası'ndasınız, dedi koç. Adada hayvan olarak yalnız koyunlar ve deniz kuşları vardır.
Siz yoksa yaban koyunları mısınız?
Diye sordu Akka.
Aşağı yukarı öyle,
dedi koç.
İnsanlarla hemen hemen hiçbir alıp veremediğimiz yoktur bizim. Gotland'daki bir çiftliğin köylüleriyle ta eski zamanlardan beri sürüp gelen bir anlaşma vardır aramızda. Kışın çok kar yağdı mı, gıdamızı karşılamak üzere bize ot getirirler. Karşılığında da pek çoğaldığımız vakit içimizden birkaçını alıp götürme hakkını tanırız onlara. O da o kadar küçüktür ki hayvanlar çok çoğaldı mı, zaten hepsini besleyemez. Bunun dışında kendi başımızın çaresine kendimiz bakarız. Gördüğünüz gibi evlerde, kapı ve kilit arkalarında değil, mağaralarda yaşarız.
Akya şaşkın şaşkın.
Yani kışın hep burada mı kalırsınız?
Diye sordu.
Tabii, dedi koç.
Burada. Kış içinde iyi otlaklarımız var.
Öyleyse,
dedi Akya.
Bana göre bütün öteki koyunlardan daha mutlusunuz. Peki başınıza dert kesilen şey nedir?
Geçen kış çok soğuk yapmıştı. Deniz tamamen dondu. Bundan yararlanan 3 tilki buzdan geçip adaya geldiler. Sonra da burada kaldılar. Onların dışında adada tehlikeli tek hayvan yoktur.
Tilkiler sizin kadar iri hayvanlara saldırma cüretini kendilerinde bulabiliyorlar demek.
Gündüzleri değil. Gündüz kendimizi nasıl savunacağımızı bilirim, dedi koç boynuzlarını sallayarak. Gece. Geceliğin biz mağaralarda uyurken aramıza sızıyorlar. Uyanık kalmayı deniyoruz ama ara sıra hiç uyumadan olmuyor. İşte o zaman ansızın üstümüze saldırıyorlar. Diğer mağaralardaki koyunları bir teki kalmamacasına hakladılar. Oysa benimki kadar büyük sürüleri vardı.
Böyle bir yıkım içinde olduğumuzu itiraf etmek doğrusu pek hoş değil, diye ekledi yaşlı koyun. Kendimizi savunma konusunda evcil koyunlardan daha becerikli değiliz.
Bu gece gelip de size saldıracaklarını umuyor musunuz?
Diye sordu Akya.
Mümkün. Dün gece gelip bir kuzuyu götürdüler. İçimizde sağ koyun bırakmayana kadar gelecekler. Başka yerlerde öyle oldu.
Ama bu iş böyle devam ederse hepiniz kırılır gidersiniz,
dedi Akya.
Öyle,
diye cevap verdi yaşlı koyun.
Küçük Karlı Adası'ndaki koyunların sonu gözüktü artık.
Akya bir an tereddüt geçirdi. Fırtınada yola düzülmek pek hoş değildi. Fakat öte yandan, böyle istenmeyen misafirlerin gelmesi muhtemel bir yerde nasıl kalınırdı? Bir an düşündükten sonra Nils'e döndü.
Birçok kereler yaptığın gibi, bu gece de bize yardım eder misin?
Dedi. Seve seve, diye cevap verdi Nils.
Biliyorum, uyumamak hiç de hoş bir şey değil,
dedi Akya.
Ama ben senden bu gece uyanık kalmanı ve tilkiler gelirse uçabilmemiz için bizi zamanında haberdar etmeni isteyeceğim.
Bu çözüm yolu çocuğun çok hoşuna gitti denemez. Ama ne de olsa fırtınada hemen uçuşa geçmekten çok daha iyiydi. Onun için gece bekçilik edeceğine söz verdi. Gidip mağaranın girişindeki bir taşın arkasına büzüldü. Gece ilerledikçe rüzgar hafifler gibiydi. Gökyüzü açılmıştı. Ayın ışıkları dalgaların üstünde oynaşmaktaydı. Mağaranın ağzı dağın sarp yamacında hayli yüksekçe bir yere açılıyordu. Dar ve engebeli bir patika buraya kadar uzanıyordu. Gece hırsızları %100 bu yoldan geleceklerdi. Henüz tilkiler görünürlerde yoktu. Ama ilk anda uzaktan gördüğü bazı şeyler Nils'i çok korkuttu. Kayalığın altında dar kumsalın üstünde birileri vardı. Bunlar ya devdi ya deniz cinleri ya da akıl alamayacak kadar uzun boylu insanlar. Önce hayal gördüğünü sandı. Fakat öylesine açık seçik görünüyordu ki, hayal filan olmaları imkansızdı. Birkaçı suya kadar ilerlemişti. Diğerleri kayalığa tırmanmak ister gibiydi. Kimilerinin kocaman yuvarlak kafaları vardı. Kiminin ise başı hiç yoktu. Bazıları tek kolluydu. Bazılarının ise sırtında ve göğsünde kambur vardı. Nils bundan daha acayip bir şeyi ömrünce görmemişti. Tilkileri filan unutmuş, korkuyla onlara bakıyordu. Ama ansızın taşlara birilerinin tırmandığını duydu. 3 tane tilkinin usul usul yaklaşmakta olduğunu gördü. Sahici bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu anlar anlamaz, Nils'in korkusu dağıldı. Kendini toparladı. Kazları uyandırıp kaçmalarını sağlarken, koyunları kendi kaderleriyle baş başa bırakmanın ayıp olacağını düşündü. Peki ne yapmalıydı öyleyse? Hemencecik mağaranın içine süzüldü, uyandırmak için koçu boynuzlarından sarstı, aynı zamanda sırtına atladı.
''Kalk bakalım!''
dedi ona.
''Tilkilerin biraz gözünü korkutacağız.''
Bütün bu işleri elinden geldiğince sessiz sedasız yapmaya çalıştı. Ama tilkiler çıkan gürültüyü işitmişti elbette. Mağaranın kapısına gelip içerisine dinlemek üzere durdular.
''Burada birisi kıpırdandı.''
dedi tilkilerden biri.
''Acaba uyandılar mı dersin?''
''Düşündüğün şeye bak.''
dedi öteki tilki.
''Bize ne zararları dokunabilir ki?''
Usulca girdiler. Ama etrafı koklamak için yeniden mola verdiler. En önde bulunanı
''Bu akşam hangisini kapacağız?''
diye sordu, son derece alçak bir sesle.
''Bu akşam koca koçu haklayacağız.''
dedi en arkadaki.
''Böyle yaparsak geride kalanların işini bitirmek daha kolay olur.''
Koçun sırtına binmiş olan Nils, onların kendilerine doğru geldiklerini gördü, koçun kulağına eğilip
''Önce bir toz vur.''
dedi. Koç delileni yaptı. Öndeki tilki bir takla attı ve mağaranın ağzına doğru savruldu.
''Şimdi de sola bir toz.''
Çocuk bunu söylerken koçun kafasını o yana doğru çevirmişti. Koçun vurduğu korkunç toz ikinci tilkinin böğrüne gelmişti. Hayvan topaç gibi olduğu yerde birkaç kere döndükten sonra tabanları yağladı, kaçmaya başladı. Çocuk 3. tilkinin de dersini vermek istedi ama seninkisi çoktan kaçmıştı. Dedi Nils.
Bu gece için bu kadarlık onlara yeter.
Evet öyle dedi koç. Şimdi sen de sırtımdaki tüylerin arasına gömül. Bir güzel uyu bakalım. Bugün yediğin fırtınadan sonra sıcak ve muhafazalı bir yeri çoktan hak ettin.
Cehennem çukuru. Ertesi gün koç Nils'i sırtına aldı ve adayı gezdirdi. Ada tek ve çok büyük bir kayadan ibaretti. Buna dik duvarlı ve düz çatılı koca bir ev diyebilirdiniz. Koç Nils'i önce çatıya götürdü. Ona orada bulunan zengin otlakları gösterdi. Nils sonunda bu adanın koyunlar için yaratıldığına inandı. Bitki olarak sadece yabani kekikle koyunların pek bayıldıkları bazı güzel kokulu otlar yetişiyordu. Ama görülmeye değer başka şeyler de vardı. Önce güneşli, masmavi denizin kabararak süzülürcesine adaya doğru gelişi görülüyordu. Ara sıra sivri bir buruna rastlayan dalga, çarpıp kırılıyor, köpükler saçıyordu. Tam doğuda, dümdüz uzanan bir kıyı şeridinin çevrelediği Gotland Adası görülüyordu. Güneybatıda ise aynı küçüğüne benzeyen Büyük Karl Adası vardı. Koç, Nils dağın kuş yuvalarıyla dolu yalçın kayalıklarını ve aşağıda dik yamaçlarının altında bir yığın kuşun, kıl kuyrukların, pufla ördeklerinin, kara batakların, penguenlerin, aralarında hır çıkarmadan sessiz sedasız ringa balığı avladığı denizi görsün diye yukarıdaki yaylanın kıyılarına kadar indi.
Tanrı'nın lütfettiği bir ada burası, dedi çocuk. Siz koyunlar yerleşecek yeri doğrusu iyi bulmuşsunuz.
Evet doğru, diye cevap verdi koç. Burası çok iyi bir yerdir. Yalnız tek başına gezinirken yaylayı parçalara ayıran çukurlardan birine düşmemek için çok dikkat etmek gerekir.
Sözün burasına gelince koç içini çekti. Daha bir şeyler söyleyecek gibiydi. Ama nedense vazgeçip sustu. Faydalı bir uyarmaydı bu. Zira çukurlar çok sayıda ve derindi. En büyüğünün adı Cehennem Çukuru'ydu. Bir kulaç genişliğindeydi ve çok derindi.
Buraya düşen ölür, dedi koç.
Nils, koçun bu sözleri söyleyiş tarzından, kafasından bir şeyler geçtiğini anlar gibi oldu. Sonra koç, Nils'i kumluk kıyıya indirdi. Orada, bir gün önce, geceleyin, kendini korkutan şeyleri yakından gördü. Tek tek kayalardı bunlar. Koç, sivri kayalar diyordu onlara. Nils bunlara bakmaya dayanamadı. Deniz devleri taşlaşsalar ancak bu kulağa girerlerdi herhalde. Kıyı çok güzel olmasına rağmen Nils yukarıya dönmekten yanaydı. Çünkü aşağıda her yanda öldürülmüş koyunların artıkları vardı. Tilkilerin karınlarını doyurdukları yer burasıydı. İyice sıyrılmış iskeletler gibi yarısı yenmiş, hatta tilkilerin hiç dokunmamış olduğu koyun leşleri de vardı. Tilkilerin daha çok avlanma ve öldürme zevklerini tatmin için yarattıkları bu vahşi manzara karşısında Nils içinin daraldığını hissetti. Koş Nils'i yeniden adanın ortasındaki yaylaya çıkardı. Tam tepeye geldiklerinde durdu ve
"Eli Eren! Kafası işleyen biri gelip bu vahşeti görseydi," dedi. "Önce tilkileri cezalandırmadan elini başka hiçbir işe sürmezdi."
"Ama tilkiler de yaşayacak," dedi Nils. "Hep böyle gelmiş."
"Evet," dedi koç. "Yalnız besinini sağlama amacıyla başkasını öldürenin hakkıdır yaşamak. Ama bunlar kan dökücü zalimler. Yaşam değil, ölüm layıktır onlara."
"Ha, babalık," dedi çocuk birden. "Ne siz, ne köylüler başaramamışken, benim kadar bir çocuğun bu işin üstesinden gelebileceğini düşünmüyorsunuzdur herhalde."
"Küçük ve kurnaz biri daha iyi işler kıvırabilir bence,"
diye karşılık verdi koç. Sonra da konuşmayı kestiler. Nils yukarıdan geçmekte olan kazların yakınına gidip oturdu. Koça bir şey belli etmemesine rağmen içten içe koyunların haline acıyor, onlara yardımcı olmak istiyordu. "Bu işi Akya'yla ve Kaz Martin'le konuşsam iyi olacak," dedi kendi kendine. "Belki onlar bana bu konuda bir öğüt verebilirler." Biraz sonra genç kaz Nils'i sırtına alıp Cehennem Çukuru'na götürdü. Kaz açık yaylada kuşkusuzca yürüyordu. çok uzaktan bile görünmesini sağlayan o bembeyazlığını ve uzun boynunu hiç aklına getirmiyor gibiydi. Bir gün önceki fırtınadan hayli zarar gördüğünü düşününce bu daha da şaşılacak şeydi. Sağ ayağı aksıyor, sol kanadı toprağa sürünüyordu. Ancak etrafta hiçbir tehlike olmadığı zaman bir kaz böyle sere serpe iki yanına bakmadan ot yola yola gezinebilirdi. Parmak çocuk kazın sırtına kurulmuştu. Gözünü dikmiş, mavi göğü seyrediyordu. Kazın sırtında durmaya artık öylesine alışmıştı ki, istediği zaman oturuyor, istediği zaman yatıyordu. Böylesine kendi dünyalarına dalıp gitmişken, çocukla genç beyaz kaz, nasıl olup da yavaş yavaş yaylaya doğru süzülmekte olan üç tilkiyi göreceklerdi, bilinmez. Tilkiler açık bir alanda bir kaza yaklaşmanın hemen hemen imkansız olduğunu biliyorlardı. Onun için kazı avlamayı önce akıllarına getirmediler. Fakat nasıl olsa yapacak başka işleri yoktu. Bir çukurun içine sindiler. İhtiyatla ona doğru sürünmeye başladılar. Genç kazın canı birden uçmak istediğinde ona hayli yakındılar. Kaz kanatlarını çırptı fakat havalanamadı. Bunu gören tilkiler çabalarını bir kat daha artırdılar. Düzlüğe çıktılar. Taşların ve tümseklerin arkasına siper ala ala ona doğru koşarak ilerlediler. Sonunda kazın o kadar yakınına gelmişlerdi ki üstüne çullanmak için son bir hamle yetecekti. Fakat kaz son anda onları fark etti, yana sıçradı. Tilkilerin hamlesi boşa çıktı. Ama bu başarısızlık pek de önemli değildi. Aralarında iki kulaç mesafe vardı. Üstelik kaz topallıyordu. Kazın üstüne ters oturmuş olan oğlan, tilkileri yüksek sesle alaya aldı. "Koyun eti yiye yiye iyice hamlamışsınız," dedi. "Siz de tilkiden geçiniyorsunuz ha? Uçamayan bir kazı bile yakalayacak gücünüz kalmamış." Bu alaylarla çileden çıkan tilkiler deli gibi kazın peşinden atıldılar. Kaz doğru büyük çukura doğru koştu. Çukurun kıyısına gelince birkaç kanat çırparak karşıya geçiverdi. O an tilkilerin soluğunu ensesinde duyar gibi olmuştu. Karşıya geçtikten sonra da koşmasına birkaç metre devam etti. Fakat Nils boynunu okşadı onun. "Artık acele etmene lüzum yok Martin," dedi. Aynı anda arkalarından keskin çığlıklar geldi. Bunu tırnağın toprağı kazarken çıkardığı ses takip etti. Sonra da düşen cisimlerin çukurun dibinde yaptığı gürültü. Tilkiler cehennemi boylamıştı. Ertesi sabah Büyük Karl Adası'ndaki fener bekçisi kapısının altından atılmış bir ağaç kabuğu buldu. Üzerinde kargacık burgacık harflerle şunlar yazılıydı. Küçük adanın tilkileri cehennem çukuruna düştü. İsteyen gidip toplasın. 12. ayrımın sonu. Sayfa 124.